Ayrım 9. Fırtına Çocukları. Nikolay Ostrovski. Sayfa 159. 9. Bölüm. Magonneskiler yemeğe oturmuştu. Az önce gelen Eduard o gün neler olup bittiğini anlatıyordu ama hizmetçilerin varlığından rahatsız olmuştu. Ladislas ise tam tersine her zaman olduğu gibi kendinden emin, büyük bir rahatlıkla palavra sıkıyordu. Artık bir yıl sesleri çıkmaz, iyi iş gördük. Louis sessizce oturuyor, pek az bir şey yiyordu. Barankeviç bir yandan tabaktaki kızarmış domuzu dağıtıyor, bir yandan da yaşlı kontla konuşuyordu. Pancarı ne yapacağımı bilmiyorum. Ya şeker? Şekeri nereye koymalı? Birdenbire kötü bir anı geldi aklına, az kalsın boğuluyordu. Eduard'a dönerek konuşmasını sürdürdü. Bugün sana bilmem hangi Alman subayından bir mektup getirdiler. Subay trenlerine kadar 6 vagon şeker getirmemi emrediyor. 6 vagon dile kolay. Bu küstahlığın en büyüğü değil de nedir? Eduard kaşlarını çattı. Bay Barankovic'in niyetinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz? Diye sordu Peder Jerome sinsice. Şeker fabrikatörü bu soruyla gururunun kırıldığını duydu. Niyetimi öğrenmek de ne demek oluyor? Değil 6 vagon şeker tek bir tanesini bile vermeyeceğim. O zaman kendileri alır. Peder Jerome bu sözleri söyledikten sonra tabağındaki eti yemeğe koyuldu. Umarım Sayın Kont böyle bir şeye izin vermez. Eduard cevap vermedi. 6 vagon şeker hiçbir şey değil. Bizim her şeyimizi aldılar. Canımızı zor kurtardık, dedi yaşlı Zavonski. Öfkelenmeye başlamıştı. Sanırım Kont her şeyden önce bizim oralara yollar ordusunu. Köylülerin yağma ettikleri malları paylaşmalarına fırsat vermemek için bunu hemen yarın yapmasını rica edeceğim. Barankeviç yemeği bıraktı. Yani şimdi 6 vagon şeker size göre önemsiz bir şey öyle mi? Ama 6000 put, Rus ağırlık ölçüsü birimi. Şeker demektir bu. 6000 put. Paraya vurunca 28.000 altın ruble eder. Sinirli sinirli çatalıyla oynuyor, ağzındaki tavuğu yemeye çalışıyordu. Bayan Zavoinski sabırsızlıkla söze karıştı. Ama bu sizin servetinizin çok küçük bir parçasıdır. Oysa biz her şeyimizi kaybettik. Barankeviç hızla kadına doğru döndü. Özür dilerim. Galiba servetimi benden daha iyi biliyorsunuz. Joseph'in salona girmesi hoş olmayacak bir sahnenin başlamasını önledi. Kumandanla Teğmen içeri girmek için izin istiyorlar. İstasyona gidiyorlarmış. Size veda etmek için gelmişler, dedi yaşlı adam karanlık bir yüzle. Magolneskiler birbirlerine baktılar. Al içeri, diye cevap verdi Eduard kuru bir sesle. Almanları masaya buyur ettiler. Konuşma eski hızını kaybetmişti. Eduard damdan düşercesine, ''Özür dilerim baylar, bugün yeni gelen trenin kumandanı kimmiş biliyor musunuz?'' diye sordu. ''Albay Puflomer'' diye cevap verdi kumandan tedbirle. ''Konvoy bugün mü yola çıkıyor?'' diye umutla sordu Barankoviç. Sonnenburg gülümsemeye çalıştı. ''Böyle şeyler genellikle gizli tutulur.'' Özür dilerim, benimkisi meraktan öte bir şey değil. Ses tonundan bozulduğu anlaşılıyordu. Joseph yeniden içeri girdi. Özür dilerim Kont Hazretleri. Dışarıda atlı askerler var. Kumandanları aşağı inip kendisiyle görüşmenizi rica ediyor, dedi Latislas'a. Latislas aceleyle odadan çıktı. Bize birliğin atlarını satıyorsunuz değil mi? Dedi yaşlı Kont Teğmen'in kulağına. Sonnenburg onlardan uzak bir yere oturmuştu. Şey, bilmem ki. Nasıl söylemeli? Pek doğru bir iş değil. Ayrıca kumandan da buna karşı. Siz kumandana boş verin. Nasıl olsa buradan ayrılıyorsunuz. Askerlerinizin yarısı kaçtı. Geriye kalanlar evlerine dönmek için acele ediyor. Bu atları ne yapacaksınız? Zaten trenle gidiyorsunuz değil mi? Anlıyorum Kont Hazretleri, anlıyorum. Ama bu bir şey sorunu... Para sorunu, diye fısıldadı Kont. Evet, onun gibi bir şey ama Alman markı her gün biraz daha değerini kaybediyor. Sanırım sizin teklif ettiğiniz parayla Berlin'de de kulübe bile alamam. Siz de kabul edersiniz herhalde. 90 güzel at için çok düşük bir bedel öneriyorsunuz. Kasimir Mogalneski boğulurcasına öksürdü. Ama nasıl olsa onları götüremezsiniz. Bu gece hareket edeceğinizi düşünürsek atlarınız bedavadan bize kalmış olacak. Kendilerini konuşmalarının çekiciliğine kaptıran öteki konuklar onlarla ilgilenmiyordu bile. İçinden küfreden Saçmulte kendini güçlükle tutarak cevap verdi. Tabii götüremeyiz. Belki ben burada birkaç gün daha kalabilirim. Frankfurt alayı askeri treni izliyor. Eğer yanılmıyorsam oğlunuz da var aralarında. Bir engel çıkmazsa birkaç güne kadar burada olmaları gerek. Yaşlı kont heyecanlandı. Eduard onu Almanlarla sıkı sıkıya pazarlık etmekle görevlendirmişti. Peki, anlaşıldı. Size 50.000 daha vermek isterim. Ama sırf dostluğunuz için. Özür dilerim kontum. Kumandan işaret ediyor, gitme zamanı geldi. Size son bir iyilikte bulunmak istiyorum. Bu bir sır ama yine de açıklayacağım. Kumandan bana atları teker teker öldürmemi emretti. Ancak siz 1006 ruble dikkat edin, altın diyorum, verirseniz bu emri yerine getirmem ve oğlunuz da ihtiyacı olan atlara kavuşur. Kararı siz verin. Kapı açıldı ve Ladislas koşarak içeri girdi. Müjde müjde Eduard, Kont Roman Potocki askerleri geldi. Eduard hızla masadan kalktı. Konuklar bir şeyler mırıldandılar. Bu ünlü kumandanın gelişi hepsini heyecanlandırmıştı. Ne bekliyorsun, içeri alsana diye emretti yaşlı Kont Joseph'e. Salon bir anda askerle doldu. En önde Roman Potocki yürüyordu. İri yarı uzun boyluydu. Gri bir asker ceketi, koyu mavi bir süvari pantolonu giymişti. Oldukça gösterişsizdi. Üzerine tek bir nişan takmamıştı. Ayağında mahmuzlu uzun botlar vardı. Kılıcıyla tabancasını girişte bırakmıştı. Potocki salona şöyle bir göz attı. Gri ve yüksekten bakan gözleri önce Louis'in sonra da Almanların üzerinde durdu. Dudaklarını sıktı. Eduard yanına gelmişti bile. Sizi evimizde görmekten çok mutluyum. Potocki adamları teker teker salondakilerle tanıştırıldı. Kont Joseph'in sağlığı nasıl? Teşekkür ederim. Babam oldukça iyi diye cevap verdi Potocki. Sonnenburg ayağa kalktı. Hoşça kalın, biz gidiyoruz dedi Saçmulte yaşlı konta elini uzatarak. Aa evet, Mogolneski kendini toplamıştı. Birkaç dakika beklemenizi rica edeceğim. Oğlumla görüşmeliyim. Olur, biz giyinirken siz de oğlunuzla konuşursunuz. Almanlar salondakileri selamladıktan sonra dışarı çıktı. Yeni gelenler masada yer aldı. Eduard Potocki'ye bilgi verdi. Bizim evde kalıyorlar. Şimdi konvoylarının bulunduğu gara gidecekler. Potocki sert bir şekilde Almanların az önce kapattıkları kapıya baktı. Biliyorum. Onların yüzünden at üzerinde 30 kilometre daha fazla yol yaptık. Pilsudski tarafları bir Polonya bölüğü köprüyü uçurarak yolları kapadı. Anladığım kadarıyla siz de onlarla iyi geçiniyorsunuz diye ekledi alaylı bir tonda. Başka türlü davranmak için insanın güçlü olması gerek. Bu da bizim için söz konusu değil. Hem benim ilgilenmem gereken başka konular var. Yaşlı kont söze karıştı. Sözünü kestiğim için özür dilerim Edi ama teğmen atlar için 1000 altın ruble istiyor, yoksa... Eduard babasının Potocki'nin yanından işten konuşmasını hiç hoş karşılamadı. Onun sözlerini bitirmesine fırsat vermeden ne gerekiyorsa yap dedi. Yaşlı kont inleyerek yerinden kalktı. Kapının yanında bekleyen Joseph yardımına koşmuştu bile. Eh kont, bize Varşova'da neler olup bittiğini anlatın bakalım. Yeni neler var? Varşova'da yeni neler mi var? Bu soruya cevap vermek benim için çok güç. O kadar çok yeni şey var ki diye kaypakça cevap verdi Potocki. Sizinle yalnız görüşmek istiyorum dedi alçak sesle. Peki diye cevapladı Eduard fısıldayarak. Yalnız erkekler toplanmıştı Eduard'ın çalışma odasında. Barankeviç, Papaz Jerome, Zonkiyoçki, Shepetkovka, Starokostankino, Anatoly'yi gördükten sonra buraya sığınmaya gelen birkaç asil. Potocki elleri cebinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, odadakilere bakmıyor, sadece Eduard'la konuşuyordu. bu kadar insan arasında en önemli kişinin o olduğunu anlatmak istediği her halinden belliydi. Pilsudskiy'nin neyi temsil ettiğini bilmek ister misiniz? Yola çıkmazdan önce onunla görüştüm. Büyük bir kişiliği var. Potoçki çalışma masasının üzerinde duran fil dişinden çerçeveye yerleştirilmiş Louis'in portresine baktı. Evet, büyük bir insan onun isteklerini göz önüne almak zorundayız. Barankeviç her zamanki vurdum duymazlığıyla söze karıştı. Ama onun sosyalist olduğunu söylüyorlar. Potoçki bu sözlerin geldiği yöne baktı. Barankeviç'i küçümsediği attığı kahkahadan kolaylıkla anlaşılıyordu. Pilsudskiy mi sosyalist? Kim uydurdu size bu masalı? Zahunkoçki Barankoviç'i korumak ister gecesine ama eskiden PPS ile işbirliği yapmamış mı diye sordu. Potoçki büyük bir özenle Louis'in resmini masaya koydu. Eskiden yaptıkları beni ilgilendirmez. Herkes bir yanlışlık ya da aptallık yapabilir. Bildiğim tek şey hem bu yalnız benim düşüncem de değil. Pilsudskiy her şeyden önce bir Polonya vatandaşıdır. Önemli olan da budur. Ayrıca bizim için onun devlet başkanı olması Prens Safia'nın olmasından çok daha iyidir. Her zamanki gibi bir köşeye çekilen Peder Joram'ı oturduğu yerden sordu. Özür dilerim kont cenapları ama General Pilsudskiy'nin kendi isteği dışında Dachinskiy ve benzeri birkaç demagogun da dahil olduğu partisinin elinde bir oyuncak olmasının sizce bir sakıncası yok mudur? Potoçki papazı inceleyen bakışlarla süzdü. Vay vay vay! Demek pederimiz ruhsal sorunların yanı sıra politikayla da ilgileniyorlar. Eduard, kontun bu kendinden emin ses tonundan hiç hoşlanmıyordu. Peder Jerome çok ilginç bir konuya değindiler, dedi kuru bir sesle. Sizin Joseph Pilsudskiy konusunda, PPS konusunda da çok yanlış düşünceleriniz var. Pilsudskiy sandığınızdan çok daha yakındır bize. PPS'ye gelince o zaten tümüyle bizim elimizde. Halkın gözünü boyamak için bundan daha iyi bir fırsat geçemezdi Pilsudskiy'nin eline. Bütün bunlar ayak takımı için. Bence bu olaylara güven veriyorsa bizim için daha iyi. Ne yazık ki biz durumu idare etmekten başka bir şey yapamıyoruz. O çevresinde bulunan askeri örgütüne güveniyor. Bu örgütte pek çok PPS üyesi var ama böyle sosyalistler dostlar başına. Pilsudskiy birinin yardımına gerek duyarsa bu da bizden başkası olamaz. Çünkü askerleri de parayı da biz elimizde tutuyoruz. Size bir fikir versin diye hükümetin nasıl kurulduğunu anlatayım. Lütfen, insanın bu çukurda hiçbir şeyden haberi olmuyor, dedi Barankeviç herkes adına. Her zamanki gibi bakanlıkların dağıtımında büyük kavgalar oldu. Prens Safiyevski, isteklilerin boğaz boğaza geldiklerini anlattı. Bütün ulusal demokratlar, sosyalistler ve arta kalanlar birbirine girdiler. Bunun üzerine Pilsudskiy, 2. Tugay komutanı olan büyük asker, PPS'nin eski üyesi Moriçevski'yi çağırarak ona, ''Sizi meclis başkanlığına atadım, hazır olun.'' dedi. Moriçevski selam verdi. ''Çekilebilirsiniz.'' duyunca da geri dönüp dışarı çıktı. Demokrat beylerin kendilerinden biri olarak gördükleri Moriçevski'nin Pilsudskiy'nin emri olmaksızın serçe parmağını bile oynatmayacağına emin olabilirsiniz. Eduard sigarasını söndürdü. Planları nedir? Bizim çalışmalarımız konusunda ne düşünüyor? Potoçki Eduard'ın karşısında durdu. Bu konuda en küçük bir kaygınız olmasın kont. Söylediklerine göre bu kuşkusuz doğrudur. Pilsudskiy devlet başkanı olmayı kabul ederken şu sözleri söylemiş. Bu görevi ancak Polonya Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar sınırını çizdikten sonra bırakacağım. Bu da ancak siz baş kaldıran ayak takımını ezebilirsek mümkün olur. Potoçki pencerenin önünde durdu. Uzun süre gecenin karanlığını seyretti. Neden durumumuz bu kadar kötü diye sordu Kasimir Mogoski. Sesinden korktuğu anlaşılıyordu. Cümlesini bir öksürük kriziyle tamamladı. Potoçki cevap vermek için bekledi ama elini boğazına götüren yaşlı adamın öksürüğü gittikçe artıyordu. Koltuğunda şimdiye kadar sakin sakin oturan Eduard kaygıyla ona doğru döndü. Potoçki büyük bir soğukkanlılıkla boğulmak üzere olan yaşlı konta bakıyordu. Mogolinski zorlukla soluk alabildi. Potoçki heyecanla söze başladı. Gözlerinde bir öfke parıltısı belirmişti. Bana durumumuzun nasıl olduğunu soruyorsunuz Kont Hazretleri. Kanımca herhalde siz de hissediyorsunuzdur bunu. Dünya ayaklarımızın altında titriyor. Bu bir depremdir beyler. İşin en korkunç yönü bunun buradan başka pek çok yerde de kendini duyurması. Eskiden hayatımızı kurtarmak için kaçmamız mümkündü. Oysa bugün artık buna imkan yok. Tek çıkar yol baş kaldıran sürüyü eski durumuna getirmek. Varşova'da daha şimdiden bavullarını toplayan, biletlerini alan pek çok kimse var. Alaylı bir şekilde güldü. Ama nereye kaçmak niyetinde olduklarını bilmiyoruz. Siz ne düşünürsünüz bilemem ama burada, Ukrayna'da malikaneleri, Polonya'da büyük servetleri, ünleri olan bizler, Potoçkiler, Sanguslar, Zadrililer, Zomoyskiler, Tisekeşler, Branskisler, silahlarımızı mallarımıza el uzatanları ortadan kaldırmadan bırakmayacağız. Evet, o elleri kafalarıyla birlikte koparacağız. Eduard Potoçki'ye kaçamak bir göz attı. Tabii onun kaybı çok olacak. 10 kadar şeker fabrikası, yüz binlerce hektar toprak, toplam olarak yarım milyar sermaye. Kuşkusuz dövüşecek. Ben 5 küçük milyoncuk için hayatımı tehlikeye attığıma göre o haydi haydi savaşır diye düşündü. Barankeviç her zamanki gibi yüksek sesle ve kabaca konuşmaya başladı. Güzel söylediniz. Elleriyle kafalarını ha ha ha ha. Ama bunun için bu sosyalist bozuntularının yönetime gelmelerine izin vermemek gerek. Biliyor musunuz? Pilsudski'nin, Ignace Danski'nin bakan yaptığını öğrenince bütün gün karnım ağrıdı. Bence onun bakan olması hiç iyi değil. Bu hayvan herif kendi ülkesinde Lublin'de yeteri kadar alçaklık yaptı. Günde 8 saatlik iş günü. Buna ne buyrulur? Ben burada işçileri 12 saat çalıştırdığım halde iflas ediyorum. Onlarsa... Potoçki elini emrediyormuş gibi havaya kaldırarak onu susturdu. Görüyorum. Siz her şeyi çok basite indirgiyorsunuz. Sizi korkutan bu Polonya Sosyalist Partisi Başkanı Daczynski kendi çapında çok yararlıdır. Polonya'yı içine düştüğü bu çılgınlıktan, uçurumdan ancak onun gibi adamlar kurtarabilir. Sizse kalkmış durmadan ona hakaretler yağdırıyorsunuz. Size şunu belirtmek isterim ki, Ignace Daczynski'nin sandığınız kadar tehlikeli olsaydı, Pilsudski onu bakanlığa atamazdı. Öfkelenmeye başlıyordu Barankoviç. Evet. Ama Potoçki daha fazla konuşmasına engel oldu. Sopoyla bir telgraf direği arasında büyük bir benzerlik var. Özür dilerim. Aşağılamak istemezdim ama inançlarınız ne kadar güçlü olursa olsun her zaman esnek düşünmelisiniz. Zaten Sayın Bay rahatlayabilir. Daczynski 18 Kasım'da istifa etti. Neden? Diye sordu Peder Jöreme merakla. Bu durumda bakan olmakla eline bir şey geçmezdi de ondan. Ayrıca o ne de olsa bir halk temsilcisidir ve bugün PPS istese de istemese de muhalefeti eleştirmek zorundadır. Bizim Ukraynalılara, Beyaz Ruslara ve Litvanyalılara karşı hemen savaş açma isteğimizi herkes paylaşmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ayak takım savaşmak istemiyor. Yalnız ayak takımı olsa iyi. Toprakları şimdilik güven içinde bulunan bazı köy asilleriyle burjuvalarda planlarımızı çok tehlikeli buluyorlar. Neyse ki dünyada böyle aptal tavuklar çok değil. Nasıl olsa onları kesenin ağzını açmaya zorlayacağız. Eğer onlar kasalarını korumak için bütün bir alayın harcamalarını bizim yükleneceğimizi sanıyorlarsa aldanıyorlar. Barankeviç bu sözleri kendi üzerine alırdı. Evet, ama bütün servetler aynı değildir. Barankeviç'in Potoçki'ye küstahça bir şeyler söyleyeceğini sezen Eduard araya girdi. Eğer bir sır değilse söyleyin bana Kont, buradan nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Size yolumuzu açıklayabilirim. Zdolbonu'ya gidiyorum. Alayımın başına geçeceğim. Şimdiye dek talimdeydiler. Sahi, siz devlet başkanına raporunuzla birlikte tayinlerinizi onaması için subaylarınızın listesini daha yollamadınız değil mi? Hayır, yollamadım diye cevap verdi Eduard. İmzası şart mı bunun için? Evet, ama kaygılanmayın. Hiç düşünmeden onayacaktır. Formaliteyle boşu boşuna zaman kaybedemeyiz. Siz de bir alay kurmayı düşünüyor musunuz? Çok iyi. Böylece Polonya ordusu albaylık rütbesinde rahatlıkla garanti etmiş oldunuz. Eduard'ın yüzü öfkeden kıpkırmızı kesildi. Kont, tam 5 yıldır ordunun muhafız albayı rütbesine sahibim. Ayrıca bugüne bugün Fransız ordusu subayıyım. O general bozuntusundan da bana rütbeyi vermesini isteyecek değilim. Potoçki dudaklarını ısırdı. Bu sizin bileceğiniz bir iş kont, ama öyle davranmanız daha doğru olur. Ayrıca ordunun durumu da güçlenir. Benim için de bir tanrı değil Pilduski, ama kardeşlerim gibi ben de albay rütbesini kabul ettim. Bunda da hiçbir şerefsizlik görmüyoruz, dedi kuru bir sesle. Topuklarını birbirine vurdu. Şimdi izninizle odama çekileceğim kont. Ben ve arkadaşlarım dinlenmek zorundayız. Yarın Şafak'la birlikte yola çıkıyoruz. Eduard kontu kendisine ayrılan odaya kadar geçirdi. Yalnız kaldıklarında Potoçki ona şöyle dedi. O bayların yanında size her şeyi anlatmayı doğru bulmadım. Dillerini sıkı tutmasını pek bilmiyorlar gibi geldi bana. Bunun için de en önemli şeyleri atladım. Birkaç dakika kadar burada kalmak inceliğini gösterir misiniz? Elbette kont, sizi dinliyorum. Bir masaya oturdular. Pilsuski'nin Polonya toprakları üzerindeki bütün Alman askerlerin silahlarının alınmasını emrettiğini biliyor musunuz? Diye sordu. Evet, ama bu her zaman kolay olmaz. Söz gelimi benim yeteri kadar askerim yok. Potoçki, Eduard'a kuşkulu bir şekilde baktı. Prens Radzivil yakında gelecek. Birkaç bölük asker de buraya doğru ilerliyor. Askeri treni burada birkaç gün alıkoymayı başarırsanız silahlarını ele geçirebiliriz. Silaha cephaneye o kadar ihtiyacımız var ki. Bana yardım ederseniz bu iş olur. Ama unutmayın, civar kasabalarda habire yeni ayaklanmalar patlak veriyor. Örneğin buradan 20 kilometre uzakta Sosnovka adında oldukça büyük bir kasaba var. Zaunçki'nin malikanesi de bu kasabanın sınırları içinde. Köylülerin ot ve arpalarına el koydu diye hepsi birden ellerine sabanlarını geçirdikleri gibi saldırıya başladılar. Zaten topu topu 10 kadar asker vardı. Onlara da güzel bir sopa çektikten sonra silahlarını ellerinden almışlar. Zaunçkiler hayatlarını zor kurtardılar. Klonmanlarda da durum aynı. Pavloz'da da gerçek bir başkaldırma oldu. Valiyi de bütün askerlerini de öldürdüler. Karşısındaki dudaklarını sıkmış onu dinliyordu. Bunlar ufak tefek olaylar. Ben şimdi size Ukrayna ile ilgili haberler vereceğim, dedi Potoçki. Sizi dinliyorum. Herhalde Galiçyalıların Kasım ayında Batı Ukrayna Cumhuriyeti'ni kurduklarını biliyorsunuzdur. Evet, Peder Jerome bana bundan söz etmişti. Sırası gelmişken sorayım. Kim o rahip? O mu? Bir Cizvit. Kardinal'in yakın adamıdır. Her konuda çok iyi bilgi verir. Ben de öyle düşünmüştüm. Kuşkusuz o şişko sanayiciden çok daha akıllı. Neyse, konudan uzaklaşmayalım. Varşova'ya göre ilk önce Galiçya'yı ele geçirmeliyiz. O bölgede petrol var, demir var. Tabii bu plana göre karşı çıktık. Topraklarımızın çoğu Volhain'da, Podolia'da bulunuyor. Galiçya'da değil. Ama Pilsuski tarafları Galiçya'dan hemen sonra Ukrayna'ya geçileceği konusunda bize söz verdiler. Biz de bu konuyla ilgisi olan bütün büyük ailelerin temsilcileriyle görüştük ve Galiçya'nın ele geçmesinin tasarılarımızı alt üst etmeyeceğini, tam tersine geride bıraktığımız yerlerin güvenini sağlayacağına karar verdik. Böylece Pilsuski'nin planını bir şartla kabul ettik. O, kendi askerleriyle Galiçya asillerinin ordularını ele geçirmek için savaşırken biz de kendi askerlerimizle Volhain ve Podolia'ya saldıracağız. Eduard'ın başını sallamasından Potoçki'nin sözlerini onayladığı anlaşılıyordu. Çok doğru. Herkes soyut bir kavram olan Büyük Polonya yerine kendi öz çıkarlarını korumak için daha canla başla savaşacak. Potoçki gülümsedi. Moskova'dan ne haber? Diye sordu Eduard. Potoçki'nin yüzündeki gülümseme kayboldu. Moskova ile büyük bir savaşımız olacak. Pisuduski tüm düşlerinde Napolyon'un izlediği yolları görüyor. Moskova'ya kadar değilse bile Smolensk'e kadar. Bu kez gülümseme sırası Eduard'a gelmişti. Sizce bu tehlikeli bir tarihsel benzetme değil mi? Hayır. O zaman durum değişikti. Varşova'dakiler o kadar aptal değil, inanın bana. Moskova kapana sıkışmış bir durumda. Üstelik Pilsudski bu durumdan yararlanmayı ve bir takım Rus topraklarını Polonya'ya katmayı bilecek kadar zeki. Yalnız işin en üzücü yanı böyle büyük bir savaş için yeteri kadar gücümüzün olmaması. Sonra bir de şu Ukrayna var. Söz vermiştiniz beni aydınlatacağınıza. Görüyorsunuz ya, konu konuyu açıyor. Söyler misiniz bana, Simon Petluara konusunda ne biliyorsunuz? Hemen hemen hiçbir şey. Yalnızca bu adamın şu sıralar Ukrayna direkt duvarı denilen şeyde en yüksek yere sahip olduğunu duydum. Potoçki ceplerinde bir şey arıyordu. Sizi uyarmalıyım. Onunla nasıl olsa karşılaşacaksınız. Şu sıralarda adamları Volhayn'e Podolya'ya giden bütün yollarını bize kapattı. Kızıllar gruplar halinde her tarafa dağılmış durumdalar. İşte cüzdanından dörde katlanmış bir kağıt çıkardı. Prens Safiye bunu size vermemi rica etti. Kiev haber alma örgütümüzün bize yolladığı son raporun bir kopyası. Edward kağıdı aldı. Evet biliyorum. Paris'te Milli Savunma Bakanlığı'nda sözünü etmişlerdi. Bu maceracı geçen yılda Rada Ketral'e Kiev'deyken General Tabua ise kendi aklınca bir oyun oynamış. Evet çok doğru. Şu raporda en ince ayrıntısına kadar portresi çizilmiş. Buyurun okuyun. Edward kağıdı alçak sesle okudu. Yuvarlak yüzü ve düzgün çizgili kimsenin dikkatini çekmez. Koyu gri gözlerin kendisiyle konuşanlardan her zaman kaçırır. İri bir çenesi, sarkık dudaklı duygulu ağzı, büyük kulakları vardır. Edward, bu çizgilerden hiçbiri bir başkan için gerekli enerji ve cesareti ortaya vurmuyor diye geçirdi aklından. Okumayı bıraktığı yerden sürdürdü. Orta derecede akıllı sayılır. Büyük politik tertiplerden çok entrikalara yatkındır. Dikkati çekmeden küçük olaylar hazırlamakta, aynı zamanda birbirine zıt iki eylemde bulunmakta, girişkenlikte üzerine yoktur. Kararlarındaki çabukluk düşmanlarını olduğu kadar dostlarını da şaşırtır. Kendi çıkarını her şeyden, hatta görevinden bile üstün tutan bencilin, kendini beğenmişin biridir. Yüksek öğrenim görmemiştir. Tam anlamıyla basit bir adamdır. Edward Potiçki'ye şöyle bir baktıktan sonra kağıda döndü. Petluara 1877'de Poltava'da doğmuştur. Kazak bir ailenin çocuğudur. Öğrenimini Ulusal Ukrayna Hareketi'nin geliştiği bir papaz okulunda yapmıştır. 1905 ihtilali sırasında sağcı bir sosyal demokrattır. Devrin entelektüel takımının çok zayıf olması bir yana, sonradan kitap halinde toplanan makaleleri de gösterir ki basit bir gazete yazarıdır. Kiev'de çıkan Söz Dergisi'nin yazı işleri müdürlüğünü yapmış, sonra aynı göreve Moskova'da yayımlanan Ukrayna Yaşamı adlı dergide devam etmiştir. Savaşın başladığı sırada bu derginin yayınlandığı çar taraflısı yazılar sayesinde cepheye gitmekten kurtulmuş, cephe gerisinde bir yönetim bürosunda çalışmış, savaşın bitmesini rahatlıkla beklemiştir. 1917 Haziran'ında Rada Central'e hükümetinin askeri işler genel sekreterliğine atandıktan sonra en ince ayrıntısına kadar Kerensky taklide başlamış, askeri mitinglerde tıpkı Kerensky gibi Napolyon'a özgü pozlar alarak boy göstermiştir. Rada hükümeti askerlerin ve işçilerin ayaklanmalarıyla Kiev'den kovulur kovulmaz aşırı sağ kanadın başına geçerek Bolşeviklere karşı hareketlerin en ateşli destekleyicilerinden biri olmuştur. 1918 yılı başlarında birdenbire Fransızları bırakıp Almanların tarafına geçmiş. Alman işgal ordusunun kamyonlarıyla Kiev'e dönmüş, işgal hetmanı, hetman ya da ataman, Kazakların başkanlarına verdikleri özel atlar. Skorobogoski bölgesinde rahat bir hayat yaşamaya başlamıştır. Bir süre sonra nedeni bilinmeyen bir kavganın ardından kumandanla arası açılmış, geçici olarak merkeze alınmıştır. İleride bu olaydan yararlanmasını bilecek, kendini Almanların ve Hetman'ın düşmanı ilan edecek, daha dün ayaklarını öptüğü kumandanı kötüleyecektir. Direktuvarın en sağcı adamı ve yöneticisidir. Uzaklaştırılmasına karar verilen Vinnikechku'nun yerine başkanlığa kuşkusuz o geçecektir. Tam bir maceracı ve tam bir demagogdur. Almanlara ve asillere karşı ayaklanmalardan yararlanarak kendi geleceğini ve iş hayatını garanti altına almıştır. Hiçbir şey karşısında yılmaz. Bir yandan bağımsız Ukrayna, kahrolsun Polonya senyörleri gibi sözler savururken, öbür yandan kahrolsun Moskova diye bağırmaktan da çekinmez. Denikin'in kurmayındaki adamlarımızın verdiği bilgiye göre Petluar'a bir temsilci yollayarak kendisine yardım edilmesi önerisinde bulunmuş ama söylenildiğine göre Denikin onunla işbirliği yapmak istememiştir. Kendisini her bakımdan tatmin edersek kolaylıkla satın alabileceğimizi, eğer sıkı ilişki kurak ve izlersek Polonya Krallığı için sadık bir şekilde çalışacağını ve yararlı olacağını düşünüyoruz. Tabii bu adamın çıkarları uğruna her an kim olursa olsun herkesi gözünü bile kırpmadan aldatacağını da göz önünde tutmak gerekir. Varşova'dan bunları göz önüne almasını rica ediyoruz. Bir daha tekrarlıyoruz. Eğer Petluara bu yönde iyi işlenirse Polonya'ya yararlı olabilir. Köylülerden oluşan ordusu her ne kadar bize karşı ayaklanmışsa da geçmişte birçok kez politikasını kökünden değiştirebileceğini göstermiştir. Petluara'nın nefret ettiği ve büyük bir çabayla ortadan kaldırmaya çalışacağı tek düşmanı Bolşeviklerdir. Volhayn'la Podolya bölgelerini ele geçirmek için en uygun zamanın şimdi olduğu kanısındayız. Rusya'nın bütün kuvvetlerini öbür cephelerde toplamış olmasından yararlanmamız gerek. Ayrıca Kızılların tüm ordularının birleşmesinden sonra bu işin zor olacağını hatırlatmak isteriz. Bu harekat Petluara'nın birliklerini gizlice güneye doğru gerileterek yapılmalıdır. Bunlar pogrom, Çarlık Rusya'sında Yahudilere yapılan katliamın özel adı. Başlayıp Yahudilerin mallarını yağma ederken biz de Volhayn'ın kuzeyini, orayı pisleten çetelerden temizler, Polonya devletinin eski otoritesini yeniden sağlayabiliriz. Eduard mektubu masaya bıraktı. Bu durum bizim çok işimize yarar, dedi biraz düşündükten sonra. Potoçki heyecanlandı. Evet, demek siz de bizim gibi düşünüyorsunuz. Şimdi politikamızın nasıl olması gerektiğini anlıyorsunuz sanırım. Yeteri kadar kuvvetimiz olmadığı zaman tatlılıkla hareket edecek, Rusya ve Ukrayna'yı bölge bölge ele geçireceğiz. Beyaz Rusya'da yok denecek kadar az kuvvet var. Şimdilik Rusya'ya savaş açmayacak ama elimize geçen her imkandan yararlanıp Kızıl Orduları bu topraklardan atacağız. Bu amaçla yeni Dışişleri Bakanı Vasilevski Sovyet hükümetine karşı bir basın kampanyası başlattı. Allah'tan elimizde bunu yapabilecek çok iyi fırsat vardı. Neydi o? Hükümet elçisi Ledinski yerini bıraktı. Zamanski'nin diplomatik ayrıcıklarını kaldırdı. Vasilevski, Bolşevikleri uluslararası hukuka aykırı hareket etmekle suçlayarak hırlamaya başladı bile. Elçilik arşivleriyle Zarnovski'nin haklarının eksiksiz olarak geri verilmesini isteyen iki ultimatom yollandı. Eduard ona şaşkınlıkla baktı. Özür dilerim, anlayamadım. Yani Zarnovski Moskova'da Polonya'yı değil de işgalci Almanları mı temsil ediyor? Biz de o hükümetin kanun dışı ilan etmemiş miydik? Yine de her şey çok açık. Zarnovski'nin temsil ettiği hükümetin Alman uşaklarından oluştuğunu ve Polonya'yı Almanlara sattığını bütün Polonya biliyor. Kanun dışı sayıldıkları da doğru ama Moskova'nın Zarnovski'yi bu şekilde işinden uzaklaştırması bizim diplomatlarımızın uluslararası kanunlara aykırı hareket ediliyor diye bağırıp çağırmaları için yetti de arttı bile. Belki de bu akıl alıcı bir şey değil ama önemli olan bir bahane bulmak. Gazetelerimiz Bolşeviklerin Polonya'nın onurunu ayakları altına aldığını ve elçilerimizin tutuklandığını yazıyor. Bu da kamuoyunun bizim yanımıza yer almasına, Beyaz Rusya'ya saldırmamıza kimsenin ses çıkarmamasına yarar. Eduard koltuğuna iyice yerleşti. Tabii bu politikayı başka bir devlete karşı uygulamak gülünç olur. Ama Bolşeviklerle savaşta her türlü yola başvurulabilir. Saatine baktı. Az kalsın unutuyordum. Yakalanan 19 kızılın kurşuna dizilmesini emretmiştim. Jandarma komutanına. İzninizle kumandanlığa telefon edeceğim. Potoçki ayağa kalktı. Sizinle yarın yola çıkmadan önce yeniden görüşecek miyiz? Sanmıyorum. Biz şafakta yola çıkıyoruz. Sizden benimle çok sıkı ilişkide bulunmanızı rica edeceğim. Elbette. Yolda çok dikkatli olun. Louis büyük bir sıkıntı içinde saatin sesini dinliyordu. Tanrım, ne korkunç bir gece diye mırıldandı. Uykusu kaçmıştı. Edward gecelerini çalışma odasında geçiriyordu. Bu gece odada Potüçkin'in adamları kaldığına göre Edward yatak odasına dönecekti. Onunla karşılaşmak istemiyordu. Böyle bir zamanda ne konuşabilirlerdi? Yine kavga edeceklerdi. Kapının açıldığını duyunca yorganın içine büzüldü. Edward'da yatak odasının bir anahtarı vardı. Eskiden kocasının hep yanında olmasını isterdi. Ama şimdi bu adamın tutsağı olduğunu anlamıştı. İpek elbiselere bürünmüş, hizmetçilere emir yağdıran, bugüne dek kendini her isteği yerine getirilen küçük bir kraliçe sanan ünvanlı bir tutsaktı yalnızca. Eskiden güzel bulduğu hayatı şimdi çekilmez olmuştu. Edward odaya girdi. "Bu gece burada kalacağım," dedi. Karısının uyumadığını anlamıştı. Louis susuyordu. Edward soyunmaya başladı. Kemerini sertçe çıkarışından sinirli olduğu anlaşılıyordu. Yatağa yaklaşarak kendinden emin bir şekilde örtüyü kaldırdı ve karısına "Bu gece seninle sevişmek istiyorum," dedi. Louis çıplak omuzlarını örtmeye çalıştı ama kocası yorganı halının üstüne fırlatıp attı. "Ne demek oluyor bu Eddie?" diye bağırdı. Kırılmıştı. "Burada kalmanı istemiyorum. Ama ben istiyorum. Git Eddie. Seni görmek istemiyorum. Git buradan." dedi kendini koruyarak. "Dinle Louisetta. Artık öfkelenmeye başlıyorum. Yumuşamanı divanın üstünde yatarak bekleyeceğimi mi sanıyorsun? Ben böyle şeylerden hoşlanmam. Gel barışalım." Karısına doğru eğildi. Louis onu iterek kendinden uzaklaştırdı. "Bırak beni." Kocasının yarı çıplak vücudu başını döndürse de karşı koymaktan vazgeçmedi. Edward ellerini itip ona zorla sahip olduktan sonra sırtını dönüp uykuya daldı. Louis ağlıyordu. Gurur kırıldığı için ağlıyordu. Karşı koyamadığı için, güçsüzlüğünden, kocasının vahşetine gözyaşlarından başka bir şeyle cevap veremediği için ağlıyordu. Ondan nefret ediyordu. Kadınlık gururunu kırdıktan sonra böyle rahat rahat nasıl uyuyabiliyordu? Emri üzerine insanlar kurşuna dizilecekken ruhu nasıl bu kadar duygusuz kalabiliyordu? İğrenerek yatağın kenarına kadar gitti. Gürültü yapıp kocasını uyandırmamaya özen göstererek kalktı. Yandaki odaya geçip bir divanın köşesinde uzun süre sessizce ağladı. Adam çevreyi kolaçan ettikten sonra soğuk çayını yudumlamaya başlamıştı. Karısıyla Alice uyuyordu. Hizmetçilerin kaldığı odalar yabancılarla doluydu. Bu gecelik Potoçki'nin 23 adamı bu odalara yerleştirilmişlerdi. Dalgın dalgın önüne bakıyor, bir yandan da elindeki ekmeği ısırıyordu. Pencereye vuruldu. Adam söverek yerinden kalkıp kapıyı açmaya gitti. Eşikte François duruyordu. Şehirden gelmişti. Ne haber? François omuzlarını örten ıslak eşarbı hızla attı. Hiç, dedi sıkıntılı bir sesle. Onu görmedim. İçeri girmeme izin vermediler. Adam başı önüne eğik karşısında duruyordu. Elinde bitiremediği ekmek parçası vardı. Seni aradılar. Ne için? Diye sordu François nefretle. Adam dişlerini sıkarak ve gözlerini kızdan kaçırarak cevap verdi. Babam Potoçki'nin yatağını yapmanı istiyordu. François derin bir iş çekti. Zorlukla soluk alıyor gibiydi. Yatağını yapmak mı? Boğazı sıkıştı. Adam'a öfkeyle baktı. Peki sen ne cevap verdin? Şehirden döner dönmez yatağı yapmaya gideceğini söyledim. François'in İri gri gözleri yeşile dönüştü. Görülmesiyle kaybolması bir zayıf ve vahşi bir parıltıyla aydınlandı gözleri. "Hepiniz korkaksınız," diye mırıldandı nefretle. "Anlıyor musun? Korkaksınız. Baban gibi sen de. Lanet olsun bu yaşlı moruğa." Adam birkaç adım geriledi. "Elisi neden yollamadın?" "Beceremez ki," diye sıkıntıyla homurdandı. Adam, "Neden? O Latislas domuzu ona öğretti bile. Satılığa çıkardınız hepimizi. Senin en büyük şansın Barbara'nın çirkin olması. Yoksa o da herkesle yatardı. Hoşuna gitsin gitmesin. Neler diyorsun? Elise sor sana anlatır. Hangi kötü kader attı beni bu eve?" Adam ona sert baktı. İyi bak bana. Belki kardeşim asılmak üzeredir ve sen birisi gelip onların işkembelerini dağıtmasın diye burada köpek gibi nöbet bekliyorsun. Pis yaltakçı. Defol. Franchois Adam'ı eliyle itip koşarak dışarı çıktı. Sözlerle yaralanan Adam kızını sarsarak uyandırdı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 177.